Ayrım 21, Kuzgunlar ve Leşler 1. Cilt, Erol Toy, sayfa 282. Gondol fenerinin ışığında amcasının başını yakalayınca irkildi. Zani konağının aydınlığında amcası da onu gördü. Gondolu kıyıya yanaştırdı, ilkin torbasını uzattı Giovanni. Amcası tutar tutmaz gondola atladı. ''Bianca tam bir tüccar karısı Giovanni'' dedi Alberto. ''Gerekli olanı hiç unutmuyor. Seni gönderirken ben para vermeyi unutmuştum. Evde aklıma geldi.'' Düşündü bunu. Yarın bir çağrı yapacakmış. ''Yapar. Baban gittiği gün de yapardı. Birden eski günlerine dönüvermesine sevindim. Yıllardır köşesine çekilmiş dünyaya küsmüştü. Bu çağrıyı yenileri izlerse biraz avunur. Unutmasa da babanı unutulmaz çünkü. Bize öğrettiği bizimle yaşadıkça hiçbir zaman unutulmaz. Avunur en azından.'' Her gece eğlence düzenleyen bir ailenin kızıydı. Babam buradayken de görkemli yaşadı. O öldüğünden beri konağın kapısını herkese kapatmıştı. Şimdi böyle bir karar almasına çok sevindim. O olmasaydı işleri böylesine düzene sokamazdım. Ticaretin de zanaatın da kurallarını çok iyi bilir. Dilerim ki sana da kendisi gibi bir kız bulsun. O zaman Asya'nın zenginlikleri yine Amantini soyunun görkemine tuğlalık eder. ''Bana gerektiğinden fazla sorumluluk yüklemiyor musun efendim?'' ''Sorumluluk yüklenmez ki oğlum.'' dedi. İlk kez tüm sevecenliğiyle Alberto. ''Beklenilir, kaçılır da. Bir gün ansızdan bakarsın tüm ağırlığıyla üstüne çöküvermiş ve sen altında kalmışsın. Bakma filozofların dediklerine. Ne akademilerde öğretilir bu, ne tezgah başında bir ustanın denetimi altında. Kendini dünyaya karşı yapayalnız duyduğunda anlarsın sorumluluğun ne olduğunu.'' Dünya seni ezmek için üstüne üstüne gelir ve sen üstüne üstüne gelen dünyayı Apollon gücüyle tutup kaldırmaya koşulursun. İşte o zaman sorumluluk denilen uğursuzluğun ne olduğunu kavrayıverirsin. Çünkü yük senin omuzlarını çökertmektedir. Bir başka yüzünüzü gösterdiniz efendim. Oysa ben sorumluluğun aranıp bulunması gereken onursal bir nitelik olduğunu sanırdım. Öyle öğretildiğinden. Akademi gevezeleriyle kilise babaları bunu böyle önerdiklerinden. Oysa bir bak onlara, hiçbiri sorumluluk denilen yükün altında değildir. Bir bölümü kutsal kitabın ya da kardinalin buyruklarını yineler, bir diğeri soyut kavramlarla kafa ütüleyerek yasaklar ve kurallar sıralarlar. Tamam, ama bunların hiçbiri yalnızlığını duyduğun o anda sana hiçbir yardımda bulunmaz. Zincirin önünde durakladı, elini koynuna atarken nöbetçi bildik bildik zinciri indirdi. Giovanni biner binmez yapıştığı küreyi oynattı kanalın sığ sularında. Zinciri aştılar, hemen arkalarından mancınık gıcırdayarak zinciri gereken limana doğru yürüdüler. Bulunmayınca da onca bilginin niteliğini anlayıverirsin. Görürsün ki o an yapılması gerekenle senin öğrendiklerin arasında dağlar kadar ayrım vardır. Bulunduğun ağır koşulları düzenlemek senin çaban ve yiğitliğine kalmıştır. Yasakları da kuralları da bir kıyıya koyup sende olanla yetinmek zorunda kalırsın. Çıkabilirsen düze ne iyi. Çıkmazsan yine de suçlayacağın bir şey vardır. Güç durumda sana yardım etmeyen koşullandırmalar. Şu son bir saattir hiç duymadığım sözlerle sarsılıyorum. Ne annem ne siz şimdiye değin hiç söylemediğiniz şeyleri anlatıyorsunuz. Ve şaşırtıyorsunuz beni. Feneri gondolun kıçından aldı Alberto, kaldırdı. Giovanni'nin yüzüne baktı. Yüzünde sevecen bir kurnazlık belirip gitti. Eski düzgün bakışlarıyla donuk donuk, ''Şaşkınlık durumun bu mu Giovanni?'' diye sordu. ''Nasıl şaşırmam? Biriniz hiç belli etmediği duygularını, biriniz hiç göstermediği bilgilerini seriveriyorsunuz önüme. Sonra da bana şaşkınlığın bu mu diyorsunuz, daha ne olması gerek?'' ''Benim vurgulamak istediğim şaşkınlığın değil oğlum.'' dedi Alberto. ''Şaşırman doğal. Dediğin gibi ikimiz de birdenbire birçok gizi birden açıverdik sana. Elbette şaşıracaksın ve elbette bazılarını anlamayacak, anlayamayacaksın. Benim dediğim şaşkın durumunda bile yüzünün biçimin bozulmamakta. Bilir misin, yüzünü her zaman aynı biçimde tutabilmek bir tüccar için birinci koşuldur.'' Coştuğunu ya da üzüldüğünü karşındakine belli etmediğin zaman alışverişin en güç bölümünü kazandın demektir. Bizim soyda bu nitelik doğuştan gelir. Kimse baban gibi olamaz demekteydim. Yanılmıştım. Gözlerinde bile belli olmuyor şaşkınlığın. Kendini hep böyle tutmasını bil Giovanni. Biraz da gülümsemesini öğrendi mi, ilişkilerinin kolaylaşmasını sağladın demektir. Ötesi daha ötesinde görünecek ve bana öyle gelmekte ki sen bir görüşte öğreneceksin her şeyi. Amantini atölyesi için yepyeni bir gelecek kuruluyor anladığım ölçüde. Babanın bıraktığını ben pek büyütemedim. Babamın bıraktığından çok daha büyüğünü yönettiğiniz herkes biliyor efendim. Ben de gerektiği ölçüde olmadığını biliyorum. Amantini markası her yerde geçerliliğini babanın çabalarıyla sağladı. Yeryüzünde pek çok insan esans ya da şuruplar bizim şişelerimize konulduğu için ötekilerden daha iyi sanıyor. Oysa ne cam esansa bir şey ekleyebilir, ne esans markaya katkıda bulunur. Bulundu babanın çabalarıyla. Daha incesini, daha renksizini yapabildiğimizden mi? Yoksa kapladığı ürünü daha güzel gösterdiğine inanıldığından mı? Her zaman bizim kristallerimiz yerlenir. Babam bir küçük katkıda bulunduysa, siz yaşamınızı verdiniz bu işe efendim. Usta ustayı her zaman beğenir, her zaman iyiliğine konuşur. Ne var ki ben babamdan hiçbir şey öğrenmedim. Ne biliyorsam size borçluyum. Ben de babana borçluydum. Çok küçük kalmıştık babamızdan. O yaşta atölyenin başına geçmek, cam işleyip Asya'ya götürmek onlar meclisini bile karıştırmıştı. Ancak miras sorununa kimse en küçük bir karışmada bulunmayacağından direttiğinde Doj bile boyun bükmüştü. Bükmüştü ya, 16 yaşındayken döndüğü geziden getirdiği zenginlikler herkesin gözünü kamaştırmıştı. Çünkü bütün soyun ancak karşılayacağı oranda büyük siparişlerle dönmüştü. Hem de çoğunun parasını peşin alıp karşılığında gemi dolusu baharat, ipek ve Ankara sofu getirerek. Baharat ve ipek neyse bizim her zamanki dönüş yükümüzdür. Ankara sofunu elde etmek zor. Ankara Ermenileriyle Yahudilerini bir yana koy, paşalar tekel kurmuş durumda. Hatta büyük kanalın ağzındaki Türk kapanı salt bunun için yapıldı. Sof getirip sof götürmek için. Anlamadım. Madem sof getiriyorlar neden sof götürsünler? Ankara sofu zenginler için Giovanni çok pahalı. Oysa Manchester, Anvers ve Lyon sofları çok ucuz. Bir veriyorsa Osmanlı tüccarı üç alıyor buradan. Yoksul her yerde yoksul anlayacağın. Ankara sofu giymeyenlere bu sofları satıyorlar. Böylelikle Türk kapanına sof geliyor ve sof gidiyor. Doğrusu iyi akıl. Kendi soflarını bize pahalıya satıp bizimkileri ucuza alıyorlar. Ürünleri bu saydığım kentlerin ürünlerine göre çok değerli ama Giovanni. Manchester sofu örme kazak gibi her yanını dalar insanın. Ankara sofu öyle değil. Hem yündür sıcak tutar seni, hem ipek yumuşaklığı da sarılır bedenine. Üstelik hiç kimsenin beceremediği bir dalgalı boya vururlar. Böylesini ne Anvers'i bilir ne Lyon dokumacıları. Bunca üstünlük karşısında değeri de fazla olacak elbette. Neden dersen yünü belirlidir. Salt Ankara keçisinden elde edilir. O da pek bol değil. Demek Asya'daki insanların tümü bu sofu giyememekte. Dedim ya az önce, yoksulluk her yerde ötekinden değişik olmamakta. Yalnız ben batı yönüne de gittim. Asya'nın yoksulu batının orta hallisinden biraz daha iyi. Yiyeceği, giyeceği var. Evsiz yurtsuz bile olsa imaretlerden birine sığınma hakkına sahip. Onlar da konak yemeğinden ayrımsız yiyecek vermekteler. Batı yönünde hem yoksul insanlar hem de çaresiz. İşte ayrım burada. Ve bu ayrımı biz Venedikliler salt bir ticaret sorunu olarak görürüz. Bize para kazandırdığından ötesi de ilgilendirmiyor zaten. Geminin bordasına yanaşmaları üzdü Giovanni'yi. Pandora'nın sandığını açmış ve büyülenmişçesine önünde kala kalmıştı. Keşke biraz daha yolları olsaydı diye düşünürken birden anımsadı. Günlerce yol gideceklerdi ve bu yol boyunca amcası kim bilir o sandıktan neler çıkarıp serecekti önüne. Kıvandı, yanaştı geminin bordasını sıyırarak rıhtıma. Liman görevlisi gondolun halatını babaya taktıktan sonra adlarını son yolcular olarak liman defterine yazdı. Onlar ilkin torbalarını uzatıp sonra birbiri ardınca ip merdiveni tırmanırlarken kaptana el etti. Alberto'ya, gondolu atölyenize bırakırım, Signora Mantini dedi. Alberto gemiye girer girmez koşağından çıkardı, bir gümüş parayı aşağıya attı. Bir an parıldadı gümüş, sonra görevlinin elinde elinin devinimi gözlenmeden de kuşağında yetti. Kaptan onların gelmesini bekliyormuşçasına komutunu verdi. Bir halat ışırtısıyla palamarların çözülme buyrultusu birbirine karıştı. Gemi kıçın kıçın demir yatağına doğru çekildi. demir halatının suyunu serpintileyerek locaya oturdu. Tekne gerisin geri gidişini sürdürürken forsa davulu vurmaya başladı. İlkin küreklerin hışıltısı yankılandı kulaklarında, ardından bir kaykılmayla ilerledi gemi. Livanda bağlı tekneleri sıyırarak açığa çevirdi başını. Önlerine düşen gemicilerden biri güvertenin hemen altında bir koridorun iki yanına dizilmiş kameralardan birinin önünde durakladı, kapıyı açtı. ''Burası sizin'' dedi. ''Umarım yanınıza yeterince yiyecek ve içecek aldınız.'' ''Aldık'' diye yanıtladı Alberto. ''İlk limana deyin, bol bol yeter.'' ''İlk liman İskenderun olacak sanırım. Bir eksiğiniz olursa gemi ambarında tayfaların gereksinmesinden fazlası var. Beni bulursanız yardım ederim.'' ''Sağ ol'' dedi Alberto kötü kötü bakarak. ''Yetiştiremezsek seni buluruz.'' Adam yüzünde çürük düşlerine asılı kalan bir gülücükle kapının önünden çekilip koridorda yürüdü. Ardından bir süre baktı Alberto. Sonra iki kişilik tahta ranzanın ot yatağı üstüne bıraktı torbasını. Giovanni de onu izledi. Yan yana oturdular. ''Biz gemiler devletin, denizciler devlet görevlisi diye rahatladığımızı sanalım. Adamlar devlet görevinde korsanlığa kestiler.'' Dönüşte bu sorunu meclise götürmeliyim. Üst kademelerde ödülsüz iş görülmemesi alışkanlık diyorduk. Buralarda da başladı aydıtlık. Niye aydıtlık olsun efendim dedi dayanamayarak Giovanni. Ansızdan yola çıkıldığı için gereksinimlerini karşılayamayanları düşünmeleri iyilik sayılır. İyilik ama bedeli biraz fazla cana bir iyilik. Kişinin aç kalmasındansa. Beni de düşündüren bu ya. Bir kez yol açıldı mı gerisi gelir. Yiyecek torbalarını dağa binerken denize atmaya deyin varır kârın çokluğuna kanıldı mı? Kârın çok olacağını nereden biliyorsunuz? Adamın sırıtışından Giovanni dedi öfkeli öfkeli. Bunlar tüccar değil haydut. Suratındaki kazıkladığım gülüşü iğrençti oradan anladım. Üstelik ticaret dedin mi rekabet olmalıdır tabii başkası için. Gemide acıktığında neyle yiyeceksin? Rakipsiz tüccara gidip altın saçacaksın. Ya düşündüğün gibi değilse? Değilse altınları sana saçarım Giovanni. Fiyatının denetlenmediği yerde satır elinde demektir. Kes kesebildiğince. Bak göreceksin dediğim gibi olacak. Çok güvenlisiniz. Güvenliyim elbet görürsün. Siz böylesine güven duyunca ben de inanırım efendim. Az önceki söylediklerinizle karşılaştırınca hak veriyorum. Adam hiç tüccara benzemiyordu. İşte gördün mü sen de babana katıldın. Ama biraz açılalım. Yeterince yiyecek almamış olanlar sızlanmaya bir başlasın. O zaman daha da çok katılacaksın bana. Ve ilk başta karşındakinin niteliğini çıkarmak konusunda sağlam bir deneyim edineceksin dedikten sonra uzun uzun esnedi. Bugün yeterince yorulduk. Deniz de güzel. İstersen uyuyalım. Olur dedi Giovanni. Yukarıda mı yatmak istersiniz? Benim tırmanacak halim kalmadı. Hemen uzanmak istiyorum. Üst ranzaya tırmandı Giovanni. Uzanır uzanmaz dönmeyi bile düşünmeden uykuya daldı. Alberto aşağıdan yukarıya yeğeninin dizlendi soluklarını dinledi bir süre. Sonra yeni bir esnemeyi tamamlayamadan gözlerini kapadı. Dayanılmaz bir açlıkla uyandı. Midesinin içinde kızgın bir kedi döneniyor, tırnaklarıyla her yanını tırmalıyordu. Yutkundu, tükrüğünün acılığı tırmalayan kedinin öfkesini daha bir arttırdı. Kıvrandı, eli torbasına uzandı. Kaytanını çözerken Alberto uyandı, esnedi esnedi, ağzını eliyle kapatırken ''Acıktım'' dedi. ''Ben de dayanamadım da bir iki lokma atıştırayım'' diyordum. ''Dur bekle, birlikte yiyelim.'' Bacaklarını sarkıttı, oturdu ranzasında. Giovanni hemen yanına iniverdi. Torbasına uzandı Alberto. Ağzını çözecekken Giovanni'nin eline baktı. Torbanın ağzının açık olduğunu görünce yeniden yerine bıraktı. ''Ben ikimiz için de almıştım. Madem sen de yedekledin, iyice dayanırız gemicilerin tezgahına.'' dedi. Uzandı torbayı aldı. Bir şişe, bir jambon topağı, biraz peksimet çıkardı. Kuşağından çektiği bıçağın ağzını açtı, jambonu doğradı. Peksimetin arasına sıkıştırarak uzattı Giovanni'ye. ''Sen benden aç olmalısın.'' ''Siz buyurun, ben hazırlarım.'' dedi Giovanni jambonu peksimetleri alırken. Alberto sesini çıkaramadan başını salladı. Şişenin mantarını iki parmağının arasına sıkıştırarak çıkardı. Bir yudum alıp elinin tersiyle bıyıklarını, sakallarını sildikten sonra Giovanni'ye uzattı. Giovanni kalın dildiği jambonları peksimetlerin arasına sıkıştırmakla uğraşıyordu. Bir süre görmedi şişeyi, işini bitirir bitirmez kaptı. Bir yudum da o içti şaraptan. Koca bir lokma ısırdı. Peksimet'in kıtırtısı jambonun yağlı hışırtısında eridi. Tükrüğünün tadı değişti. İlk lokmasını yutar yutmaz midesindeki tepişme durdu. Her lokmada biraz daha kendisine gelircesine kamburu düzeldi. Ağzının tadını şarapla tazeleyerek bir çırpıda bitirdi elindekini. Yeniden uzanıp uzanmamak konusunda düşündü. Amcasını bekledi. Alberto ağzının çevresinde, sakallarının diplerinde kırıntılanan artıkları diliyle araştırıyor, bulduğunu dudaklarının arasında gezdirip yokladıktan sonra yutuveriyordu. Karınlarının gurultusunu unutmanın sevinciyle birbirlerine baktılar. Gözleri parıldıyordu Giovanni'nin. Dinlenmiş, karnını doyurmuş olmanın kıvancı gözlerinde gün ışığı gibi kıvılcımlanıyordu. Amcası uzanmayınca tam doymamışlığına karşın torbanın ağzını büzdü. Şarap şişesini lomboz çıkıntısına yerleştirdi. Torbayı yerine asarak gerindi bacaklarının üstünde. Bedeni bir yay gibi gerildi. Amcası beğeniyle baktı yeni giysilerinin içinde güçle kabaran kaslarına. "Eh," dedi, "yorgunluğu attık, açlığı da unuttuk. Biraz güverteye çıkıp güneşlenelim mi?" "Ben hazırım," dedi Giovanni yol göstererek. "Çıkalım." Alberto yerinden doğruldu. Kaftanını kuşanmadan torbasını aldı, kapının kilidini denetledi. Sonra kendi kendine başını sallayarak torbayı yeniden astı. Kaftanını giydi, şapkasını başına özenle yerleştirdi. "Çıkalım. İlk gün bir şey olmaz, kapıda kilit de yok. Birkaç gün sonra torbalarımızı birlikte taşıyacağız. Ne olur ne olmaz. Aç kalan biri bizi aç bırakmasın." "Bunlarda mı olmakta yolculukta?" "Bu olabileceklerin en hafifidir Giovanni," dedi Alberto. "Yiyecek torbamız giderse gemicilerden alırız yine de. Dikkat etmezsen asıl para kesesi. Uçar ki işte o zaman durumun kötü. Çünkü kaptan verdiğinin faizini önceden hesaplar. Devlet gemisi devletin tüccarı olduğuna hiç bakmaz. Senden öyle bir bono alır ki döndüğünde ödemeye elin varmaz." "Oysa devlet ticareti desteklememekte." "Elbette, kendisi de bu yolla ticaret yapmakta. Gemi tekeli elinde olduğundan sen dilediğince yolculuk edemezsin. Kaptan hırsızı yakalayacağına soyulanı bir kez daha soymaya oturur. Üstelik bunun sözünü de edemezsin. Daha yolun başında kesesini kaptırana tüccar gözüyle bakmazlar Venedik'te. O yüzden ne isterlerse katlanmak zorundasın, ödeyeceksin."
"Yine de duyulmaz mı?"
"Yok, bak bu konuda güvence veririm. Bir kez bir kaptan meyhanede ağzından kaçırmış birinin başına geleni, yurttaşlık yasasına dayanarak hemen görevden alındı."
"Bir küçük boş boğazın böylesine ağır cezası olmamalı."
"Venedik tüccarının onuruyla da oynanmamalı. Hele bir Venedikli bunu hiç yapmamalı. Yaparsa cezası ağır olur."
"Buyurdunuz ki anlatılan olay doğruydu."
"Doğruydu elbet. Adam soyulmuştu ve oturup kaptanın kestiği yerden faizli bonoyu da doldurmuş, döner dönmez de dojluk veznesine yatırmıştı bir güzel. Yani anlayacağın cezasını çekmişti. Kaptan bu sözleri eder etmez onlar meclisine başvurdu adam. Onuruyla oynandığına göre ceza ödemesine gerek kalmadığını belirtti. Salıverdiler. Borçla sınırlandığından fazla alınmış olan faizleri ki borç kadar tutmaktaydı geri verdiler. Hemen hazinenin yitirdiğini kaptanın aylığından kestiler ve gevezeliğinden ötürü işine son verdiler. Haklıydılar çünkü öylesi insana güvenilmezdi. Ticaret ise güven üzerine kuruludur. Neden doş seçilen her türlü ticaretten çekilir? Bunun için devletin çıkarları açısından güvenilmez işler de yapacaktır. Örneğin bir başka devlete söz verecek, Venedik'in çıkarları gerektiriyorsa daha sözün yankısı karşısındakinin kulaklarından gitmeden sözünden dönecektir. Oysa biz öyle değiliz. Sözü veririz ve yerine getirmek için canımızı ortaya koyarız.
Oysa bir gün siz kendiniz buyurmuştunuz ki ticaret bir oyundur.
Elbette oyundur ama dürüst oynanan bir oyundur. Özellikle alıcıyla satıcı arasında doğruluk ve güven baş koşuldur. Bir kez aldatırsın müşteriyi, sonra da bakarsın ki kendini aldatmışsın. Çünkü başkasının müşterisi olmuştur. O zaman düşüneceksin Giovanni, oyunu kendi kuralları içinde oynamanın yollarını düşüneceksin. Örneğin babam bunu buldu. Orada pahalı, burada ucuz olanı götürüyor, orada ucuz, burada pahalı olanı getiriyordu. Alıcımıza da satıcımıza da verdiğimiz sözler her zaman yerine getirilmiştir. Alacağımız olmuştur, borcumuz olmuştur. Bazen de malımız noksan gelmiştir. Ama her zaman verilen söz mutlaka yerine getirilmiştir.
Anlıyorum efendim. Demektesiniz ki Venedik yasalarına göre yapılması gereken bir şeyin kurallarına uyulur. Gemiciyseniz deniz yasalarına, tüccarsanız ticaret yasalarına uyacaksınız. Ama devlet görevlisiyseniz salt çıkar yasaları geçerli olacak.
Senin öz çıkarın değil ama Giovanni, dedi Alberto. Devletin, bütün Venediklilerin çıkarı söz konusu olduğunda geçerlidir bu yasa. Yoksa asıl ticareti dojluğu ele geçirmekle yaparsın.
Sonra iki yanına bakındı.
Laf aramızda, biraz da böyledir ya. Yine de kendi öz çıkarına göre davransa daha fazlasını kazanacağından ses çıkarılmaz.
Yeniden göz attı kameraya. Her şeyin yerli yerinde olduğuna inancı kesinleşince Giovanni'nin açtığı kapıdan çıktı. Birlikte iki yanı kameralarla donanmış koridoru yürüdüler. Her kameranın önünde bir başka koku ve sesle tanışarak merdivenlere ulaştılar. Yaklaştıkça açılan loşluğu yarıp çıktılar gün yüzüne. Denizin maviliği üstünde tüm görkemiyle ışıkların parıltısını seyreyleyen güneşle karşılaştılar. Lumbozu kapalı kameradan gün ışığını bir merdiven aralığında gören koridordan sonra böylesine bol ışının içine dalmak gözlerini kamaştırdı ilkin. Kirpiklerini kırpıştırarak uzun uzun önlerine baktılar. Sonra bakışları ışığa alıştı. Güvertenin zifti tahtalarından korkuluğa, maviliğe, aydınlığa ve denizin gökle birleştiği çizgiye değin doğaya baktılar. Havayı, suyu, güneşi içlerine çekercesine derin derin nefeslendikten sonra gülerek bakışlarını birbirlerine çevirdiler.
İşte, dedi Alberto, bizden durmaksızın övgüsünü dinlediğin deniz gözünün önünde. Bunun önünde Asya toprakları, ardındaysa ülkemiz var. Artık seçim elimizde değil. Kaptan bizi nereye götürürse oraya gitmek zorundayız.
Kaptan da bizi herhalde İskenderun'a götürecek.
Denizde niyet tutma derler. Rüzgar dilediğin gibi esmez ya da dilediğinden fazlasıyla bindirir yelkenlere. Rota tutturamazsın. Sen şunu isterken bakmışsın bu olmuş. Forsalar ne kadar sopa yeseler yine de engelleyememişler sapmaları. Bakmışsın düşündüğünden bambaşka bir koya sürüklenmişsin. Müşteri iyiyse niye yakınayım deme. Bekleyeni düşüneceksin.
Haklısınız. Söz verildi mi yapılmalı buyurmuştunuz. Öyleyse karadan ulaşılacak asıl gidilmesi gerekli yere ya da beklenecek. Düzelsin deniz, tekne yola çıksın.
Tam böyle işte. O yüzden her bakımdan dikkatli olmak gerek.
Yalnız denizde mi?
Bak buna evet diyeceğim. Şükürler olsun Osmanlı Devleti yol güvencesini sağlamış bulunmakta. İzmir'den İran sınırına kadar bir kuruşuna yanlışlıkla bir zarar gelmese devlet kendi kesesinden öder.
Böyle bir güvence var oldukça ticaret kolay.
Aynı güvenceyi senin de verebilmen gerekli ama. Asıl zor olanı da bu bence. Bir kez aldatıldığını anladı mı Osmanlı tüccarı daha sınırdan geri dönersin yükünle. Ve saat ulaşım ücretlerinden ötürü batarsın. Bu da işin güç yanı işte. Amantini ailesinin soylu güvencesi bizi böylesine durumlardan korumakta. Alıcılarımız da satıcılarımız da markamızı ve adımızı iyi bildiklerinden güvenle beklerler. Biz de buna yaraşır olmak için her şeyimizi veririz.
Bir gün biri çıkar bizden ucuza şişe verirse.
Çıkıp da veren yok mu sanıyorsun? Dolu. Felemenkliler kaç yıldır bu yolu denemekteler. Hatta bizden aldıkları şişeleri oralara değin götürüp bizden ucuza vermekteler. Dediğim karşılıklı güven duygusu olmasa kim bilir belki de çoktan yerimizi almış olurlardı.
Bu yaptıkları ticaret değil ki. Bizden aldıklarını bir de ulaşım ekleyerek daha ucuza satmak akıl mı?